Ayrım 29. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 281. Fakat dünyalık sevdasına düşünce. Düşman artık hezimete uğramıştı. Fakat iş bitmiş değildi. Burada gaflete düşen Müslümanlardan bazıları düşmanı takip edecekleri yerde ganimet toplamaya kalkıştılar. Dünyalık sevdasına düştüler. Asıl felaketin büyüğü şu oldu. Hazreti Muhammed'in asla yerinizden ayrılmayın diye tembih ettiği okçular, Müslümanların ganimet toplamakla meşgul olduklarını görünce, onlar da düşman nasıl olsa bozguna uğradı, bizim burada beklememize lüzum kalmadı diyerek, onlar da ganimet toplamak peşine düştüler. Başları olan Abdullah İbni Cübeyr, onlara Resulullah'ın emrini hatırlattıysa da dinlemediler. Yerlerini terk edip gittiler. Abdullah İbni Cübeyr'in yanında 10 nefer bile kalmadı. Öte taraftan okçuların yerlerini terk ettiklerini gören Kureyş ordusunun süvari kolu kumandanı Halid bin Velid, harp tekniğinde zekasını kullanmakta mahir olduğundan bu fırsattan faydalanarak oraya hücum etti. Abdullah bin Cübeyr'in ve yanında kalan birkaç sadık arkadaşının müthiş mukavemetiyle karşılaştıysa da koca bir süvari ordusuna 5-6 kişinin dayanması imkansızdı. Hepsi birer birer şehit düştüler. Müslümanlar ganimet toplamaya daldıklarından, ricat hattında cereyan eden bu çarpışmadan, bu hücumdan habersizdiler. Kimsenin başını çevirip o tarafa bakmak aklına gelmemişti. En buhranlı anlar. Halid oradaki işini bitirdikten sonra ganimetle meşgul olan Müslümanların üzerine ani bir hücum yaptı. Bunu gören Kureyş ordusu geri dönüp Müslümanlara tekrar saldırdılar. Böylelikle önden ve arkadan yapılan iki hücum arasında kalan Müslümanlar neye uğradıklarını anlayamadılar. Ganimet toplamakla meşgul olduklarından bir kısmı elinden silahını da bırakmıştı. Tekrar silaha sarılıp dövüşmeye başladılar. Fakat harp çemberi onların aleyhine dönmüştü. Saflar bozulmuş ve dağılmıştı. Az evvel iman ve akide uğrunda dövüşen Müslümanlar şimdi canlarını kurtarmak kaygısına düşmüşlerdi. Az evvel bir kumandaya tabi olarak muntazam saflar halinde düşmana saldırıp onu mağlup edenler, şimdi başıbozuk bir halde dövüşüyorlardı. İşler o kadar karışmıştı ki, bir Müslüman farkına varmadan Müslüman kardeşini öldürüyordu. Bu sırada Kureyş'ten Abdullah İbni Kamiye, Müslümanlardan Musab İbni Umeyr'i şehit etmişti. Zırh içinde olduğundan onu peygambere benzetmişti ve Muhammed'i öldürdüm demişti. Bunun üzerine bu şaya Müslümanlar arasında yayıldı ve Müslümanların şaşkınlığı büsbütün arttı. Yese düştüler, ümitsiz bir surette çarpışıyorlar, ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Vaziyet öyle karışmıştı ki birbirlerini öldürenler olmuştu. Huzeyfe'nin babası bir Müslüman eliyle yere yuvarlanmıştı. Halbuki öte taraftan Huzeyfe babası Yeman'ı bağıra bağıra gösteriyordu. Bu kargaşalık esnasında Hazreti Peygamber'in etrafında 10 kişi kalmıştı. Müslümanların çoğu onun nerede olduğunu bilmiyor, yes içinde şaşırmış duruyordu. En samimi Müslümanlar bile kendilerini ümitsizliğe kaptırmıştı. Onlar Peygamber'in ne olduğunu düşünüyorlar, onu arıyorlardı. Hazreti Ali'nin kılıcı bir şimşek gibi havaya kalkarak parlıyor, düşmanları yere seriyor ve kendine yol açarak Peygamber'i arıyordu. Enes'in amcası İbn-i Nadir, düşman safını delerek bir taraftan öte tarafa geçmiş, Hazreti Ömer'in bu en celadetli Müslümanın silahı yerde durduğu halde yes içinde olduğunu görmüş, ona ''Ne yapıyorsun Ömer?'' demiş, o da ''Ne yapayım, artık dövüşüp de ne olacak, Resulullah şehit olmuş.'' demişti. Buna karşı o da ''Peygamber öldüyse biz niye yaşayalım, niçin canımızı esirgeyelim?'' cevabını vermiş ve dövüşmeye başlamıştı. Müslümanlar düşmanla hem dövüşüyorlar hem de peygamberi arıyorlardı. Onu ilk bulan Ka'b İbni Malik olmuştur. Peygamberin miğferi başında bulunduğundan ancak gözleri görülüyordu. Ka'b peygamberi görünce ''Ey Müslümanlar, Resulullah burada!'' diye bağırmış ve bunu duyan Müslümanlar o tarafa koşarak peygamberin etrafını almışlardı. Fakat bu münasebetle müşrikler de peygamberin nerede bulunduğunu öğrenmişler, bütün hamlelerini o tarafa tevcih etmişlerdi. Müşriklerden her biri peygamberin kanıyla elini bulamayı övünülecek bir şey sayıyorlar, bütün kuvvetleriyle ona saldırıyorlardı. Hazreti Ali ile arkadaşları göğüslerini siper yaparak bu hücumları püskürtüyorlardı. Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi olan ve müşrikler arasında bulunan Utbe İbni Ebi Vakkas, attığı bir taşla peygamberin dudağını yarmıştı. Yine Kureyş'in cengaverlerinden olan Abdullah bin Kamiye de etrafındakileri dağıta dağıta peygamberin yanına sokulmuş ve bir kılıç darbesiyle onun mübarek yüzünü yaralamıştı. Darbe o kadar şiddetliydi ki miğferini ikiye bölmüş, halkaları yanağına batmıştı. Peygamberin bulunduğu yerde kılıçlar şakırdıyor, oklar sağanak sağanak yağıyordu. Bunun üzerine ashab peygamberin etrafında bir daire teşkil etmişlerdi. Ebu Dücane vücudunu kalkan ederek peygamberi koruyordu. Etrafa yağan oklar peygambere isabet etmiyordu. Düşman onun canına kastedip her taraftan alemlere rahmet olan büyük peygamberimize oklar atarken onun mübarek lisanından şu dua ve niyaz göklere yükseliyordu. Ya Rab, kavmimi affet. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. İnsanlık tarihinde acaba başka böyle bir hadise var mıdır? O gün Ebu Talha bu sıkıntılı anlarda peygamberin yanından hiç ayrılmamış, kendi kalkanı ile onun yüzünü muhafaza etmiştir. Peygamberimiz harp sahasına bakmak istedikçe, "Aman başınızı kaldırmayınız, olmaya bir ok isabet eder," derdi. Sad bin Ebi Vakkas peygamberin yanına durmuş, boyuna ok atıyordu. Peygamberimiz ona kendi oklarını kendi eliyle vererek, "Bunları da at," diyordu. Kadınlar vazife başında. Ümmü Umare diye anılan Nesibe kadın, bazı İslam kadınlarıyla birlikte orduda bulunuyordu. Harp sabahı eline su tulumunu almış, askerlere su dağıtıyordu. Müslüman mücahitleri iki taraftan gelen hücum arasında kalıp şaşırınca ve arkasından hezimet de başlayınca elindeki su tulumunu bırakmış, onun yerine bir kılıç almış ve peygamberimize yapılan hücumları karşılamaya başlamıştı. Düşman ilerledikçe bu cesur kadın oklarıyla ve kılıcıyla mukavemet ediyordu. Hücum edenlerden birini atından düşürmüştü. Hazreti Peygamber yanında bulunanlarla birlikte düşmanın hücumundan kurtulmak için bir tepeye çıkmıştı. Ebu Süfyan Müslümanların oraya çıktıklarını görünce o da askerleriyle onları takip etmişse de Hazreti Ömer ve diğer ashabın ok yağmuru altında geri çekilmek zorunda kalmıştır. Hazreti Peygamber'in öldüğü şayiası duyulduğu zaman onun sadık muhipleri büyük bir endişe duymuşlar ve harp sahnesine koşmuşlardı. Hazreti Fatıma da harp sahnesine geldiği zaman peygamberin yüzü hala kanıyordu. Hazreti Ali kalkanıyla biraz su getirmiş, Fatıma da sevgili babasının yarasını yıkamış fakat kan akmakta devam ettiğinden bir bez parçasını yakarak küllerini yaraya koymuş ve bu surette kan durmuştu. Kureyş kadınları bu harpte insanlığa yakışmayacak vahşice hareketlerde bulunmuşlar, ölülere tecavüzle şehit düşen Müslümanların burunlarını ve kulaklarını kesmişlerdir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, ölülerin bu azalarından bir dizi yaparak boynuna takmıştı. Hint, bundan daha kötüsünü yapmış, şehitlerin ulusu Seyyid-i Şüheda Hamza'nın karnını deşerek ciğerini koparmış ve onu yemek istemiş, ağzında çiğnemişse de yutamamıştı. Müverrihler ona insan ciğeri yiyen kadın derler. Uhud harbine İslam kadınları da iştirak etmişti. Fakat onlar gazilere su dağıtıyorlardı. Bir seslenme. Ebu Süfyan Uhud eteğinde peygamberimizin çıktığı tepenin karşısında bir tepeye çıkmıştı. Muhammed içinizde midir diye bağırdı. Cevap veren olmadı. Ebu Bekir orada mı diye sordu. Cevap alamadı. Ömer aranızda mı diye haykırdı. Yine cevap alamayınca, demek bunların hepsi ölmüş, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, bunların hepsi de buradadır, ey Allah'ın düşmanı, dedi. Buna karşı Ebu Süfyan, yüksel Hübel, dedi. Peygamberimiz de buna karşı, Allah daha yücedir ve uludur, denilmesini emretmiş, Müslümanlar da öyle haykırarak mukabele etmişlerdir. Ebu Süfyan, muharebe nöbetledir, bugün Bedir gününün karşılığıdır, dedi. Ve şunu ilave etti. Sizin ölülerinizin burunları ve kulakları kesilmiş. Gerçi ben bunu emretmedim. Fakat yaptıklarından haberdar olduğum vakit bir şey söylemedim. Böylece kadınların yaptıkları o çirkin hareketi başkumandanın bile ayıplamadığını görüyoruz. Zaten Ebu Süfyan'ın yukarıki konuşmaları bu zaferle ne kadar gururlandıklarını göstermektedir. Uhud Harbi'ne iştirak eden İslam kadınları, gazilere su dağıtmak gibi insani bir vazife görüyorlardı. Hazreti Ayşe ile Enes'in validesi Ümmü Selim, Ümmü Eymen, Ebu Said-i Hudri'nin annesi Ümmü Sülayt, Ümmü Umare diye anılan nesibe kadın, taşıdıkları kırbalarla mücahitlere su dağıtırlardı. Kureyş bunlara bile taarruz etmiştir. Ümmü Eymen su dağıtırken Hibban onu oka tutmuş, bir ok eteğine takılıp yırtılınca gülmüşlerdir. Karşılaşılan hazin manzara ve insanlık. Kureyş ordusu ölülerini toplayıp defnettikten sonra harp sahasını terk ederek çekildi. Müslümanlar ölülerini defnetmek üzere harp sahasına geldikleri zaman gördükleri manzara yürekler parçalayıcıydı. Kureyş, ölülerin kulaklarını ve burunlarını keserek onları bu halde bırakmıştı. Peygamberimiz amcası Hamza'yı aramaya başladı. Onu görünce yüreği parçalandı. Burnu kulakları kesilmiş, karnı deşilmiş, ciğeri çıkarılmış bir haldeydi. Arslanlar aslanı Hamza'yı bu halde bulunca peygamber çok üzüldü ve "Benim için bundan daha büyük bir musibet olamaz," dedi. Sonra bu teessürün saikasıyla "Andolsun ki günün birinde onlara galip gelirsek onların ölülerini öyle bir hale koyacağım ki Araplarda onun misli görülmüş olmasın." Bunun üzerine şu ayetler nazil olarak Allah peygamberine insanlığa numune olacak ders verdi. Karşılık bir ceza verirseniz size verilenin tıpkısıyla cezalandırın. Eğer sabrederseniz sabretmek daha hayırlı olur. Ya Muhammed, sen sabret. Senin sabrın Allah'ın lütfuyledir. Onlar için mahzun olma. Onların çevirdikleri dolaplar yüzünden üzülüp sıkılma. Nahl Suresi ayet 126-127. Bunun üzerine peygamberimiz sabretmiş ve ölülere tecavüzden Müslümanları men eylemiştir. Hazreti Hamza'nın üzerine kendi hırkasını örttü. Onun namazını kılıp dua etti. Hazreti Hamza'nın kız kardeşi Safiye, Müslümanların mağlup oldukları haberini duyunca Medine'den harp meydanına koşmuş, oğlu annesine kardeşinin cesedini o halde göstermek istemediğinden onu ölüler arasında dolaşmaktan vazgeçirmeye çalışırken Safiye, "Kardeşimin şehit olduğunu biliyorum, zarar yok, bu Allah uğrunda pek büyük bir fedakarlık değildir," demiş. Hazreti Peygamber de Hamza'nın cesedini görmesine müsaade etmiş, kardeşinin parça parça edilen cesedini görünce "Hepimiz Allah'ınız ve ona döneceğiz," demişti. Müslümanlar şehit düşenleri toplayıp defnettiler. Şehitlerin sayısı 70'i bulmuştu. Kalpleri mahzun olarak Medine'ye döndüler. Zaferden sonra mağlup olmak ne acı şeydi. Burada talihe yüklenecek hiçbir şey yoktu. Bu mağlubiyeti kendi elleriyle hazırlamışlardı. Hazreti Peygamber'in kat'i emirlerini tutmamışlar, ganimet taksimi işinde acele ederek, yağma peşine düşerek düşmana fırsat vermişlerdi. Bu vakadan 8 sene sonra bir gün Peygamberimiz buradan geçerken o acı günü hatırlamış, teessüründen gözleri dolu dolu olmuş, yanındakilere şöyle demişti. "Müslümanlar, bundan sonra tekrar putperest olmanıza imkan yoktur. Bundan zerre kadar endişe etmem. Korktuğum şey sizin dünya perest olmanızdır." Uhud mağlubiyeti dünya perestlik yüzünden olmuştu. Medine'ye dönüş ve mağlupken galip olmak. Peygamberimiz Medine'ye dönerken yüzü yaralı, kalbi mahzundu. Onu en çok üzen cihet ise Medine'deki münafıkların, Yahudilerin ve müşriklerin bu mağlubiyete son derece sevinmeleri olmuştu. Her Müslüman evinden feryat ve figan yükselirken onlar adeta bayram yapıyorlardı. Kendisine dost görünen bu kimselerin hareketleri peygambere mağlubiyet acısından daha ağır geliyordu. Müslümanların zayıf düştüklerini ve perişan olduklarını görünce Yahudi ve münafıkların Müslümanlara karşı harekete geçmeleri ihtimali de vardı. Medine'de Müslümanların yerleşmiş olan nüfuzu kırılabilirdi. Bu da bir tehlikeydi. Eğer Uhud hezimeti bu hal üzere kalırsa Kureyş'in ve diğer Arapların Medine'ye hücumundan yerinde olarak endişe edilebilirdi. O zaman İslam güneşi söner, Müslümanlar perişan olurdu. Asıl büyük felaket de bu olmuş olurdu. İşte bu düşüncelerle Hazreti Peygamber yaralı ve yorgun olmasına rağmen düşmana karşı bitkin görünmemek ve Müslümanların nüfuzunu sarsmamak için düşmanı takip etme kararını verdi. Bu karar her bakımdan alkışa şayandır. Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek ve düşmana bir nevi gözdağı vermek. 16 Şevval, Uhud Harbi'nin ertesi pazar günüydü. Hazreti Peygamber'in münadisi nida edip Müslümanları düşmanı takibe çıkmaya çağırıyordu. Bunu işiten Hazreti Peygamber'in yanına koşuyordu. Kureyş ordusu Uhud'dan çekildikten sonra Revha'ya gelmişti. Ebu Süfyan başladığı işin için yarına bıraktığını düşünmeye başlamıştı. Ebu Cehil'in oğlu İkrime behemahal geri dönüp Medine'ye yürümek taraftarıydı. Hazreti Muhammed düşmanın bu hareketini daha bidayette takip etmeyi asla ihmal etmemişti. Uhud hezimeti günü düşman çekilirken asaptan birini düşmanın harekatını takibe memur etmiş, git bak eğer develere biniyorlarsa Mekke'ye gidiyorlar, yok atlara biniyorlarsa Medine'ye hücum edecekler demektir. Eğer Medine'ye yürürlerse andolsun ki orada onları yakalayacağız. Giden haberci develere bindikleri haberini getirince rahat olmuşlardı. İkrime şu fikri ortaya sürüyordu. Ne iş gördük sanki? Bu kadar galebe çalmışken Müslümanların işini bitirmeden geri dönüyoruz. Çok geçmez onlar yine toplanırlar, dönüp Medine'yi vuralım. Müslümanları kökünden mahvedelim. Buna karşı Süfyan İbni Ümeyye şu mülahazada bulunmuştu. Şayet Evs ve Hazreç kabileleri bu kadar adamlarının ölmesinden dolayı varını yoğunu çıkararak dövüşürse iş tersine döner. Ayağımızla ölüme gitmiş oluruz. Hazır bu kadar muzaffer olmuşken ağzımızın tadı ile Mekke'ye varalım. Kureyş'in ileri gelenleri böyle münakaşa yapıyorlardı. Ebu Süfyan da mütereddit vaziyetteydi. Nihayet yapmak istediği işi tamamlamak için Medine'ye dönmek kararını verdi. Fakat onların düşündükleri bu şeyleri Hazreti Peygamber çoktan düşünmüş ve ona göre tedbir alıp hareket etmiş, düşmanı takip için yola çıkmış bulunuyordu. Bedir Harbi'nde yaralı olanlar bile bu orduya katılmıştı. Peygamberimiz yaralı olduğu halde atına bindi ve sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Böylece azimli bir yürüyüşle Medine'ye 8 mil mesafede bulunan Hamraül Esed denilen mevkiye vardılar. Mabed-i Huzayi bir işle Mekke'ye giderken oraya uğradı ve peygamberin yanına gelerek Uhud'da ashabın uğradığı musibetten dolayı taziyede bulundu. Huzaa kabilesi henüz Müslüman olmamakla beraber kalben Müslümanlara mütemaildiler. Mabed peygamberimizin yanından kalkıp yoluna devam etti. Kureyş ordusu o sırada Revha'da bulunuyordu. Mabed Revha'dan geçerken Ebu Süfyan ile görüştükte Ebu Süfyan ona geride ne var ne yok diye sordu. O da Muhammed büyük bir orduyla çıkmış üzerinize geliyor. Dünkü gün muharebeye katılmayanlar da çıkmadıklarına pişman olarak bugün cümlesi toplanmış sizin için diş bileyip geliyorlar diye cevap verdi. Ebu Süfyan sen neler söylüyorsun onlar da harekete mecal mi kaldı ki deyince o onlar Hamraül Esed'e geldiler. Belki siz buradan henüz kalkmadan onların atlarının alınlarını göreceksiniz dedi. Bu sözler Ebu Süfyan'ı müşkül duruma düşürmüştü. Ne yapmalıydı? Eğer dünkü zaferinden sonra bugün Müslümanların karşısına çıkıp dövüşmeden kaçarsa zaferin manası kalmazdı. Bu yenilmeyi kabul etmiş olmak sayılır. Araplar nazarında küçük düşerdi. Fakat haydi karşı dursun, mabedin anlattığına göre Müslümanlar diş bileyerek geliyorlardı. Eğer dövüşüp mağlup olursa bu daha kötü olacaktı. Artık Kureyş bir daha belini doğrultamamak üzere yere serilirdi. Bedir Harbi'nin yaraları henüz kapanmamıştı. Onun için Ebu Süfyan düşündü ve hileye başvurarak işi anlamak istedi. Bu maksatla Medine'ye gitmekte olan bir kervanla şu haberi saldı. Kureyş Medine'yi vurmak için geri dönecektir. Bu haberin Hamraül Esed'e geldiği zaman Müslümanlar üzerinde ne tesir bırakacağını bekledi. Eğer Müslümanlar geri dönüp Medine'yi müdafaaya kalkışırlarsa zayıftırlar, Kureyş'ten korkuyorlar demektir. O zaman Ebu Süfyan dönüp Medine'ye hücum edecek, başladığı işi tamamlayacaktı. Fakat Müslümanlarda hiçbir telaş eseri görülmedi. Onların azimleri sarsılmadı. Zaaf eseri belirmedi. Ebu Süfyan hile yollarını bilir de Müslümanlar aldanır mı? Hazreti Peygamber, Ebu Süfyan'ın maksadını çok iyi sezdiğinden, Müslümanların Kureyş ordusunun dönmesini beklediklerini, kahramanca karşılamaya her an hazır bulunduklarını göstermek için, 3 gece mütemadiyen Hamrül Esed'de ateşler yaktırdı. Bütün gece İslam karargahında ateşler yandığını gören Kureyş, onların azim ve kuvvetlerini anladı. Ebu Süfyan'ın ümidi sarsıldı. Yeni bir çarpışmaya tutuşup da Uhud'un şerefini kaybetmeden geri dönmeyi tercih etti ve Mekke'ye döndü. Böylece Müslümanlar Uhud'da kaybettikleri nüfuzu tekrar kazanmış oldular. Galip sayılır bu yolda mağlup. Hicretin 3. yılı Vakai 1. Hazreti Ali'nin oğlu ve Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hasan doğmuştur. 2-3. Peygamberimizin Hazreti Hafsa ile izdivacı ve Hazreti Osman'ın Ümmü Gülsüm ile evlenmesi. Hafsa, Bedir Harbi'nde dul kalmıştı. Bedir Harbi esnasında Hazreti Osman'ın zevcesi ve peygamberin kızı Rukiye'de vefat etmişti. Bunun için Hazreti Ömer, kızı Hafsa'yı Hazreti Osman'a vermeyi düşünüyordu. Fakat Hazreti Peygamber, kızı Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Osman'a verdi ve kendisi Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile evlendi. Bunlar Uhud Harbi'nden önce vuku bulmuştu. Böylelikle Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir ve Ali ile olduğu gibi Hazreti Ömer ve Osman ile de sıhriyet bağları ile bağlanmış, İslam büyüklerini kendi etrafında toplamıştı. 4. Abdullah İbni Caş'ın zevcesi Zeynep binti Hüzeyme, ki daima fakirleri doyurduğundan Ümmül Mesakin, yoksullar anası denilirdi, dul kaldığından Peygamberimiz onu zevceliğe almıştır. Fakat 2 ay sonra o da vefat etmiştir. 5. Ümeyye bin Salt, Arap şairlerinden olan Ümeyye, mukaddes kitapları okumuştu. Zamanının peygamberi olmak emelindeyken, Hazreti Muhammed'in zuhuru ile emeli suya düşmüş, bu yüzden hasedinden peygambere düşman kesilmişti. Şam'da bulunduğundan Bedir Harbi'ne katılamadı. Bu sene zarfında öldü. 6. Mirasa ait ahkam bu sene nazil olmuştur. Bu ana kadar Zevil Erham mirastan hisse almıyordu. Artık bunların hisseleri tayin edilmiş oldu. 7. Bu ana kadar Müslümanların müşrik kadınlarla evlenmelerine müsaade olunuyordu. Fakat bundan böyle müşrikle evlenmek yasak edilmiştir. 29. ayrımın sonu, sayfa 289.